Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ben Stahel'in The Battle of Bretton Woods adlı kitabı. 1944 yılında yapılan Bretton Woods konferansının ekonomik ve diplomatik tarihini yeniden değerlendiren araştırmaya dayalı bir kurgu dışı çalışmadır. Konferans, savaş sonrası para düzeninin temelini atmış, uluslararası para fonu ile Dünya Bankası'nın kurulmasına yol açmıştır. Yaygın anlatı, bu düzeni Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya arasında uyumlu bir işbirliğinin ürünü gibi sunar. Stahel ise arşiv belgelerine dayanarak görüşmelerin sert bir güç mücadelesi olduğunu savunur. Kitabın merkezinde Britanyalı iktisatçı John Maynard Keynes ile ABD hazine yetkilisi Harry Dexter White arasındaki fikir, kurum ve nüfuz rekabeti vardır. Stahel, teknik para politikası tartışmalarını savaşın yıprattığı Britanya ile yükselen Amerikan gücü arasındaki ilişki içinde açıklar. Böylece eser, yalnızca sabit kur sisteminin nasıl kurulduğunu değil, doların uluslararası konumunun hangi siyasi koşullarda güçlendiğini de inceler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Bretton Woods, uzlaşmadan çok savaş sonrası güç devrinin sahnesidir. Stahel'in ana tezi, Bretton Woods düzeninin yalnızca ortak refah ve ticari istikrar amacıyla tasarlanmış tarafsız bir uluslararası proje olmadığıdır. Kitap, konferansı Britanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen ekonomik üstünlüğün kurumsal ifadesi olarak ele alır. İkinci Dünya Savaşı Britanya'nın mali kapasitesini tüketmişti. Buna karşılık ABD, büyük altın rezervlerine, üretim gücüne ve diğer ülkelerin ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına sahipti. Bu eşitsizlik, müzakere masasındaki teknik önerilerin arkasındaki belirleyici etkendi. Britanya, savaş sonrası toparlanabilmek için daha geniş hareket alanı ve dış finansman ararken, ABD dolar merkezli, daha açık ve Amerikan etkisine elverişli bir sistem kurmak istiyordu. Stahel'e göre, Roosevelt yönetimindeki hazine çevreleri, Britanya'nın imparatorluk içi, ticaret ayrıcalıklarını ve bağımsız ekonomik manevra alanını sınırlamayı da hedefliyordu. Bu çerçeve, konferanstaki anlaşmazlıkları salt iktisat teorisi farkı olmaktan çıkarır. Kota payları, kredi koşulları, kur ayarlamaları ve sermaye hareketleri gibi ayrıntılar, devletlerin savaş sonrası hiyerarşideki yerini belirleyen araçlara dönüşür. Kitap bu nedenle uluslararası kurumların teknik tasarımlarının daima siyasi güç dağılımından etkilendiğini gösterir. İkinci olarak, Keynes'in uluslararası takas birliği fikriyle White planı arasındaki fark, kitapta John Maynard Keynes ve Harry Dexter White sadece iki güçlü kişilik değil. Uluslararası para sistemine dair iki farklı yaklaşımın temsilcileridir. Keynes, ülkeler arasındaki kalıcı ödemeler dengesi sorunlarının yükünü yalnızca borçlu devletlere yüklemeyen bir düzen arıyordu. Tasarladığı uluslararası takas birliği fikrinde fazla veren ülkelerin de uyum sağlaması beklenirdi. Bu yaklaşım, savaş sonrası dönemde dış açık ve döviz kıtlığı yaşayan Britanya açısından özellikle önemliydi. White'ın planı ise ABD'nin alacaklı ve güçlü rezerv sahibi konumuna daha uygundu. Sonuçta kurulan uluslararası para fonu White'ın önerilerine Keynes'in tasarımından daha yakın biçimde şekillendi. Ülkelerin belirli kur değerlerini koruması, dış ödeme sorunlarında fon kaynaklarına başvurması ve ekonomik politikalarının uluslararası denetime daha açık hale gelmesi bu yapının temel unsurlarıydı.
Stahel, bu farkı soyut iktisadi bir tartışma gibi bırakmaz. Hangi ülkenin ayarlama maliyetini taşıyacağı sorusuna bağlar.
Fazla veren bir ülkenin harcama ve ithalatını artırması mı gerekir, yoksa açık veren ülke kemer sıkma ve devalüasyonla mı uyum sağlar? Bretton Woods'un nihai cevabı, büyük ölçüde Amerikan mali gücünün belirlediği bir cevap olmuştur. Üçüncü olarak, Harry Dexter White'ın konferans sürecini yönlendiren kurumsal üstünlüğü, Stahel, Harry Dexter White'ın etkisini yalnızca fikirlerinin gücüyle açıklamaz. White'ın ABD Hazine Bakanlığındaki konumu, hazırlık sürecini yönetme becerisi ve konferansın çalışma düzeni üzerindeki denetimi de belirleyicidir. White, savaş sürerken Amerikan planını erken dönemde ayrıntılandırmış, farklı ülkelerden gelecek itirazları önceden anlamaya çalışmıştır. Bretton Woods öncesindeki hazırlık görüşmeleri, Amerikan taslağının hangi noktalarının pazarlık konusu yapılacağını görmesine yardımcı olmuştur. Konferans sırasında uluslararası para fonu ve kur rejimiyle ilgili komisyona başkanlık etmesi, gündem ve metinler üzerinde önemli bir avantaj sağlamıştır. Keynes, uluslararası üne sahip etkileyici bir düşünürdü. Ancak Britanya'nın finansmana duyduğu ihtiyaç, müzakere gücünü daraltıyordu. White Eyes teknik ayrıntılara hakimiyetini, ev sahibi ülkenin kaynaklarını ve kurumsal prosedürleri birlikte kullanabiliyordu. Kitabın güçlü taraflarından biri, büyük uluslararası kararların yalnızca liderlerin açık konuşmalarında alınmadığını göstermesidir. Taslak metni kimin yazdığı, komisyonu kimin yönettiği, hangi konunun öncelikli sayıldığı ve delegasyonların hangi mali bağımlılıklar altında bulunduğu da sonucu etkiler. White'ın Sovyet yetkilileriyle gizli temaslarına ilişkin tartışmalı ve rahatsız edici arka planda onun portresine ayrı bir siyasi karmaşıklık ekler. Dördüncü olarak, dolar altın sistemi, istikrar hedefiyle yapısal kırılganlık arasındaki gerilim, Bretton Woods düzeni, sabit fakat gerektiğinde ayarlanabilir döviz kurları üzerine kuruluydu. Dolar altına bağlı tutuluyor, diğer ülkelerin paraları da dolara belirli oranlardan bağlanıyordu. Bu modelin hedefi, 1930'larda görülen rekabetçi devalüasyonları, döviz kontrollerini ve ticari parçalanmayı önlemekti. Aynı zamanda uluslararası para fonu, geçici dış ödeme sorunları yaşayan ülkelere destek vererek ani ve yıkıcı kur değişimlerini azaltacaktı. Stahl, sistemin sağladığı erken dönem istikrarını bütünüyle reddetmez. Fakat tasarımında uzun vadeli bir gerilim bulunduğunu vurgular. Dünyanın ticaret ve rezerv ihtiyacını karşılamak için uluslararası dolaşıma daha fazla dolar girmesi gerekiyordu. Buna karşılık doların altına çevrilebilirliği, ABD'nin yeterli altın güvenini korumasına bağlıydı. Dolar miktarı ve dış yükümlülükler büyüdükçe, yabancı ülkelerin dolarlarını altına çevirme talebinin sistemi zorlaması ihtimali arttı. Kitap, White planında ABD para politikasını altın stoklarıyla otomatik biçimde uyumlu tutacak güçlü bir mekanizma olmadığını belirtir. Bu nedenle Bretton Woods, kuralların varlığına rağmen siyasi tercihlere ve Amerikan parasına güvene dayanıyordu. Başkan Nixon'ın 1971'de doların altına çevrilebilirliğini sona erdirmesi, bu yapısal baskının son aşaması olarak değerlendirilir. Son olarak, uluslararası para fonunun ilk amacıyla bugünkü rolü arasındaki tarihsel mesafe, Stahl'in incelemesi. Uluslararası para fonu ve Dünya Bankası gibi kurumları değişmez yapılar olarak görmeyi engeller. Bretton Woods'ta bu kurumların görevleri, savaşın ardından yeniden inşa, ödeme dengesi sorunları ve döviz istikrarı bağlamında tanımlanmıştı. Fonun temel işlevi, üyelerin geçici dış finansman sıkıntılarını yönetmesine yardım etmek ve kur sisteminin düzenli işlemesini desteklemekti. Dünya Bankası ise başlangıçta savaş yıkımının onarılması ve kalkınma yatırımlarının finansmanı açısından düşünülmüştü. Ancak kurumların etkisi, zamanla üyelerin güç ilişkilerine, sermaye piyasalarının gelişimine ve değişen krizlere göre dönüştü. Kitap, bu başlangıç noktasını açıklayarak günümüzde IMF tartışmalarına tarihsel bir ölçü kazandırır. Bir ülkeye mali destek sağlanırken hangi politika koşullarının isteneceği, kur istikrarı ile iç ekonomik hedefler arasında nasıl denge kurulacağı ve sermaye hareketlerinin ne kadar serbest bırakılacağı gibi sorular hala önemlidir. Türkiye gibi dış finansmana erişimin, döviz kuru baskılarının ve enflasyon tartışmalarının kamu gündeminde yer aldığı ekonomiler için bu geçmiş özellikle öğreticidir. Stahl'in yaklaşımı, kurumları, otomatik çözüm üreten yapılar gibi değil. Belirli tarihsel koşullarda kurulmuş ve farklı çıkarların etkisi altında çalışan düzenekler olarak anlamaya yardım eder. Bu da yeni bir Bretton Woods çağrılarına daha temkinli yaklaşmayı sağlar. Sonuç olarak, The Battle of Bretton Woods, uluslararası para tarihiyle ilgilenen okurların yanı sıra diplomasi, iktisat ve modern siyaset tarihi öğrencileri için de güçlü bir başvuru niteliğindedir. Kitaptan verim almak için ileri düzey iktisat eğitimi şart değildir. Stahl, sabit kur, rezerv para, ödeme dengesi ve altın dönüşümü gibi kavramları tarihi aktarıyla ilişkilendirerek anlaşılır hale getirir. Bununla birlikte eser, basit bir kurum tarihi de değildir.
Oker, savaş sonrası düzenin tasarımında fikirlerin, bürokratik prosedürlerin, finansal bağımlılıkların ve ulusal çıkarların nasıl iç içe geçtiğini görür.
Bu perspektif, günümüzde doların rolü, IMF programları, kur krizleri ve yeni uluslararası düzen çağrıları hakkında daha bilinçli düşünmeye katkı sağlar. Kitabı benzerlerinden ayıran yön, Bretton Woods'u yalnızca Keynesci iktisadın ya da uluslararası işbirliğinin bir başarısı olarak sunmamasıdır. Stahl, Keynes ile White arasındaki rekabeti merkezde tutarak, anlaşmanın ardındaki Anglo-Amerikan güç dengesizliğini ayrıntılı biçimde görünür kılar. White'ın kişisel ve siyasi arka planına dair arşiv temelli inceleme de anlatıya ek bir boyut verir.
Yine de okur, bu tartışmalı unsurları kitabın daha geniş tarihsel savlarıyla birlikte değerlendirmelidir. Sonuç olarak eser, kurumların doğuşunu güç siyasetiyle birleştiren, teknik ayrıntıyı ihmal etmeyen ve Bretton Woods mirasını eleştirel biçimde ele alan seçkin bir ekonomik tarih çalışmasıdır. Destek olmak isterseniz Ben Style kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.